Ayrım 11. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 98. Aslında görmek istemediğim karşımdaki saat ve onun acımasızca dakika dakika ilerlemesiydi. Sinirlerim sürekli rahatsızlık veren bir duyguyla bozuluyor, düşüncelerim dağılıyor, telefona gidip özür dilemem gerekip gerekmediği tedirginliğinden kurtulamıyordum. Gerçek bir beraberliğin bir elektrik şalteri gibi istenildiğinde açılıp kapanamayacağını, başka birinin kaderinde rol oynamanın kendi özgürlüğünden de fedakarlık etmek anlamına geldiğini anlamaya başlıyordum. Kahretsin, her gün oraya gitmek için yarım saat yürümeye katlanmak zorunda mıyım diye çıkışıyordum kendime. Duygusal karmaşaların yasasına uygun olarak, nasıl ki öfkeli biri, bilardo topunun hızını çarptığı bir başka topa aktarması misali, öfkesini her şeyden habersiz olan başkalarına aktarıyorsa, benim kızgınlığımda Ferenc ve Josie yerine Kekesfalvalara yönelmişti. Beni biraz da beklemeliydiler. Hediye ve yakınlık gösterileriyle satın alınamayacağımı, masör ya da beden öğretmeni gibi istedikleri saatte hazır olmayacağımı anlamalıydılar. Peşin hükümlere varmamalıydılar. Ben alışkanlık yapmamalıydım. Kendimi bağlamak istemiyordum. Böylece bu aptalca inadın da etkisiyle tam 3,5 saat kafede oturup kendimi istediğim zaman gelip istediğim zaman gidebileceğime, buna karar vermekte tamamen özgür olduğuma ve Kekesfalvaların enfes yemeklerinden ve kaliteli purolarından etkilenmediğime inandırmaya ve bunu kendime kanıtlamaya çalıştım. Saat 7.30'da hep beraber kafeden ayrıldık. Ferenc, gezinti caddesinde kısa bir yürüyüş yapmamızı önerdi. Ancak tam kafeden çıktığımız anda önümüzden hızla geçen bir kadın tanıdığım bakışlarla beni yukarıdan aşağı aceleyle süzdü. Bu Ilona değil miydi? Tabii oydu. Bordo elbisesi ve kurdeleli Panama şapkasına önceki gün hayran kalmış olmasaydım bile onu arkasından, kalçalarının yürürken hafifçe kıvrılmasından bile tanırdım. Acelesi neydi acaba? Bu bir yürüyüşten çok endişeli bir koşuya benziyordu. Her neyse, bu güzel kuş ne denli hızlı uçarsa uçsun onu yakalamalıydım. Arkadaşlarıma "Affedersiniz" diye seslenerek onların şaşkınlıklarına aldırmadan caddenin üzerinde dalgalanarak ilerleyen eteğin peşinden koştum. Kekesfalva'nın yeğenini burada karargah çevresinde görme şansını yakalamış olmaktan gerçekten mutluluk duyuyordum. "Ilona, Ilona dursana" diye bağırarak inanılmayacak kadar hızlı ilerleyen genç kızın peşinden koşuyordum. Birden durdu. Beni gördüğü için hiç şaşırmışa benzemiyordu. Kafenin önünden geçerken orada olduğumu fark etmiş olmalıydı. "Sizi kasabada görmek ne güzel, Ilona" diye söze başladım. "Sizinle biraz dolaşmayı hep arzu etmiştim. Yoksa biraz pastanede oturmayı mı yeğlerdiniz?" "Hayır, hayır" diye mırıldandı biraz mahcup. "Acelem var, evden bekliyorlar. O zaman 5 dakika daha fazla bekleyebilirler. Eğer çok kızarlarsa, zor durumda kalmamanız için, size yanınızda götürmeniz için bir özür mektubu bile verebilirim. Haydi benimle gelin ve lütfen bana böyle sert bakmayın." Aslında hemen koluna girmek isterdim. İki kızdan daha gösterişli olanına benim o diğer dünyamda rastlamış olmaktan gerçekten mutluluk duyuyordum. Ayrıca arkadaşlarımın beni bu dünya güzeliyle yakalamaları da iyi olacaktı. Ancak Ilona'nın sinirli tavrı değişmedi. "Hayır, gerçekten hemen eve dönmeliyim" dedi aceleyle. "Karşıda araba bekliyor." Gerçekten de karşıdaki belediye binasının önünde şoför saygıyla bizi selamlıyordu. "Size hiç değilse arabaya kadar eşlik edebilir miyim?" "Tabii" diye mırıldandı belirgin bir kararsızlıkla. "Tabii. Sahi, bugün öğleden sonra neden gelmediniz?" "Bu öğleden sonra mı?" diye sordum anımsamaya çalışırmış gibi bilinçli bir ağırdan almaydı. "Bugün öğleden sonra mı? Aa, tabii. Tamamen saçma bir olay. Albay yeni bir at almak istiyordu. Onu görmek ve denemek için hep birlikte Hara'ya gitmemiz gerekti. Aslında bu olay tam 1 ay önce olmuştu. Çok kötü bir yalancıydım." Bir an tereddüt etti. Yanıt vermek ister gibiydi. "Peki ama niçin sinirle eldivenini çekiştiriyor, ayağını sallıyordu?" Birden telaşla sordu. "Peki hiç değilse benimle akşam yemeğine gelseniz?" "Dayanmalısın" diye geçirdim içimden. "Hemen gevşememelisin. hiç değilse bir gün. Üzüntüyle iç çekerek yanıtladım. Çok isterdim. Ama maalesef bugün programlar çok yoğun. Akşama bir toplantı var ve mutlaka orada bulunmam gerek. Bana ters ters baktı. Ne tuhaf. Kaşlarının arası aynen Edith'inki gibi sabırsız bir çizgiyle kasılmıştı. Belki bilinçli bir saygısızlık, belki de sıkılganlıktan tek kelime bile etmedi. Şoförün açtığı kapıdan arabaya bindi ve ani bir hareketle kapıyı kapayarak camdan sordu. Ama yarın geleceksiniz değil mi? Yarın mı? Elbette, kesinlikle. Ve araba hareket etti. Davranışlarımdan pek memnun değildim. İlona'nın bu tuhaf acelesi nedendi? Niçin benimle görülmekten utanır gibi davranmıştı? Bu sıkılganlık nedendi? Niçin böyle aceleyle gitmişti? Üstelik Edith'e ve babasına hiç değilse nezaketen bir selam yollamalıydım. Sonuçta bana karşı kötü hiçbir şey yapmamışlardı. Öteki taraftan fazla samimi davranmamış olmaktan, mesafeli tavrımdan memnundum. Dayanabilmiştim. Artık hiç değilse kendimi onlara yamamaya çalıştığımı düşünemezlerdi. İlona'ya ertesi gün her zamanki saatte gideceğimi söylemiş olmama rağmen ziyaretimi yine de telefonla önceden bildirdim. Nezaket kurallarına uymak gerekliydi. Bu bir çeşit güvence sayılırdı. Bunu yaparak kimsenin evine durup dururken gitmediğimi açıkça belirtmek istediğim gibi beni bekleyip beklemediklerini, ziyaretimden hoşlanılıp hoşlanılmadığını anlamak için bundan böyle her defasında arayıp sormakta kararlıydım. Şimdilik ziyaretimden mutluluk duyduklarında hiçbir kuşku yoktu. Uşak gelişimi açık ev kapısının önünde bekliyordu. Ayrıca içeri girmemle beraber candan, belki biraz da ısrarlı bir ses tonuyla "Saygıdeğer bayan, yukarıda kulenin terasındalar." diye açıkladı ve ekledi. Saygıdeğer teğmenden doğruca yukarı çıkmalarını rica ettiler. Teğmenim, sanırım şimdiye kadar yukarı çıkma fırsatınız olmamıştı. Oradan manzaranın ne kadar güzel olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Yaşlı, efendi bir insan olan Joseph haklıydı. Dışarıdan bakınca bu garip, absürt yapı daima ilgimi çekmiş, ancak terasına çıkma fırsatım gerçekten hiç olmamıştı. Daha önce de söylediğim gibi, başlangıçta uzun zaman önce yıkılmış ya da yıktırılmış bir sarayın köşe kalesi olan bu görkemli, dört köşeli kule, kızların da yapının geçmişi hakkında pek bilgileri yoktu, yıllar boyu boş durmuş, ardiye görevi görmüştü. Çocukluk yıllarında Edith, kirişler arasında uykulu yarasaların asılı durduğu ve atılan her adımla yerdeki tahtalardan kalın toz, hatta küf bulutunun havalandığı çatı arasına çıkıyor, bunun içinde kırık dökük merdivenleri kullanıp anne babasını çok korkutuyordu. Hayal dünyası son derece zengin bir çocuk olan Edith, kirli pencerelerinden çevrenin inanılmaz bir güzellikte ayaklar altına serildiği bu kullanılmayan odayı garip bir şekilde oyun odası ya da saklanma yeri olarak seçmişti. Daha sonra o felaket olup da kızcağız o dönemde tamamen hareketsiz olan bacaklarıyla bu yüksek romantik barınağına çıkabilme umudunu tamamen yitirince sanki elinden en değerli şeyi zorla alınmış gibi hissetmişti kendini. Babası onun hüzünlü gözlerle çocukluğunun elinden kayıp giden cennetine nasıl baktığını izlemişti birçok kere. Böylece Kekes Falva, talihsiz kızına güzel bir sürpriz yapmak için onun Almanya'da bir sanatoryumda tedavi gördüğü 3 ayı fırsat bilmiş, Viyanalı bir mimarla eski kuleyi yeniden inşa edip en üstüne de rahat bir teras yapması için anlaşmıştı. Edith, sonbaharda henüz belirgin bir iyileşme sağlanamadan geri getirildiğinde yenilenen kuleye aynen sanatoryumdaki gibi bir asansör konulmuş, böylece hasta kızcağıza istediği zaman tekerlekli sandalyesiyle yukarıya bu güzel manzarayı seyre çıkma olanağı sağlanmıştı. Böylece Edith hiç ummadığı şekilde çocukluğunun dünyasına yeniden kavuşmuştu. Çok kısa sürede inşaatı bitirmek durumunda olan mimar, mimari üslupta sadelikten çok işlevselliği ön planda tutmak zorunda kalmıştı. Dört köşeli, yalın kuleyi çıplak, kübik bir yapıyla kaplamıştı. Ve bu yapı büyük olasılıkla Maria Terezia zamanından kalma malikanenin süslemeli, huzur verici, rahat formlarından çok mimarın eklediği düz, geometrik formlar yüzünden bir liman binasına ya da elektrik santraline uygun görünüyordu. Ancak babanın gerçek isteği yerine gelmişti ki önemli olan da buydu. Edith hiç ummadığı şekilde hasta odasının boğucu tek düze ortamından kurtulmuştu ve terasın varlığından da büyük mutluluk duyuyordu. Bu gözetleme kulesinden dürbünüyle ayakları altına serilen dümdüz ovanın hemen tamamını görebiliyor, ekileni biçileni, geleni gideni her şeyi izleyebiliyordu. Böylece sonsuza dek veda etmiş olduğu dünyayla yeniden ilişki kurma olanağı bulmuştu. Gözetleme kulesindeki teleskopla saatlerce oyuncak gibi görünen trenin düdüğünü çalıp dumanlarını savurarak ovada gezinmesini seyrediyor, caddeden geçen tek bir araba bile onun meraklı bakışlarından kaçmıyordu. Bizim atla yaptığımız eğitimleri, resmi geçit çalışmalarımızı ve koşularımızı da izlemişti. Ancak tuhaf bir kıskançlık duygusuyla bu kaçış noktasını kendi özel dünyası olarak tüm konuklarından gizliyordu. Genel anlamda girilemez bölgeye davet edilmemin bana verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ben ancak Sadık Joseph'in coşkulu halinden anlayabildim. Uşak beni yukarı, sonradan eklenmiş asansörle çıkarmak istiyordu. Bu pahalı araçta kılavuzluk etme hakkı bir tek ona tanındığı için gurur duyduğu besbelliydi. Ancak kuleyi çepeçevre dolaşan, küçük pencerelerle aydınlanan sarmal bir merdivenin de varlığını öğrenince bu önerisini reddettim. Her merdiven boşluğunda durup giderek uzaklaşan manzarayı izleme düşüncesinin çekiciliğine kapılmıştım. Gerçekten de her yeni pencere başka bir enfes tablo sunuyordu. Sıcak, berrak yaz manzarası sarıya bürünmüş tarlalara altın bir iplik yumağı görüntüsü kazandırıyordu. Evlerin bacalarından ve bahçelerden yükselen dumanlar hareketsiz halkalar halinde birbiri ardından gökyüzüne yükseliyor, tüm kontürler bıçakla şekillendirilmişçesine net, kesin hatlarla mavi gökyüzünde belirleniyordu. Üzerlerinde leylek yuvalarının eksik olmadığı saman kaplı çatılar göz alıyor. Ahırların önündeki küçük havuzlar, içlerinde yüzen ördekler, parlatılmış metal parçaları gibi güneşte parıldıyordu. Balmumu rengine bürünmüş tarlaların arasında Lilliput ülkesindeki cüceleri anımsatan minik figürler, otlayan alaca renkli inekler, ekin biçen, saman ayıran kadınlar, öküzlerin çektiği sabanlar ve el arabalarını hızla sürerek ekinleri taşıyan çiftçiler görünüyordu. 90 basamak kadar çıktığımda artık tüm Macar Ovası ufukta puslu mavi bir bant halinde büyük olasılıkla Karpat dağlarıyla kesilene dek ayaklar altına seriliyordu. Solda ise kilisenin soğan başını andıran kubbesinin etrafına sıkışmış bizim kasaba görünüyordu. Serbest gözlerle karargahı, belediyeyi, okulu ve eğitim sahasını seçebiliyor, bu garnizona tayinim çıktığından beri bu taşra bölgesinin güzelliğini ilk kez duyumsuyordum. Ancak bu güzel manzaranın keyfini çıkarmayı daha fazla uzatamazdım. Çünkü bu arada terasa ulaşmıştım ve kendimi hastayı selamlamaya hazırlamalıydım. Önce Edith'i göremedim. Oturduğu geniş hasır koltuğun büyük, renkli bir midyeyi andıran arkalığı genç kızın zayıf vücudunu tamamen kapatıyordu. Ancak yanındaki sehpanın üzerindeki kitaplar ve çalan gramofondan orada olduğunu anlıyordum. Hemen karşısına dikilmekten çekindim. Genç kızın hayallerinden ya da belki de şekerlemesinden korkuyla uyanmasına neden olmamalıydım. Bu yüzden terasta geniş bir daire çizerek ona karşıdan yavaşça yaklaşmak istedim. Ancak dikkatle yanına yaklaştığımda uyuduğunu fark ettim. Nazik vücudunu özenle örtmüşler, zayıf bacaklarını beyaz bir battaniyeye kundaklarcasına sarmışlardı. Beyaz yastığı üzerinde hafifçe yana düşmüş olan kızıl saçların çevrelediği oval, çocuksu yüzü, batmak üzere olan güneşin ışıklarıyla daha sağlıklı görünüyordu. İster istemez orada kala kalmıştım. Bu bekleme süresini uyuyan kızı bir tablo gibi inceleyerek geçirdim. Birçok kez beraber olmamıza rağmen hiç onu dikkatlice inceleme fırsatı bulamamıştım. Hassas ya da aşırı hassas olan tüm insanlar gibi o da kendisine bakılması konusunda son derece alıngandı. Konuşma sırasında ona biraz dikkatlice bakılacak olsa bile bundan hoşlanmıyor, hemen kaşları çatılıyor bakışları sertleşiyor, dudakları titremeye, yüzünün her çizgisi oynamaya başlıyordu. Ancak şimdi, o kapalı gözlerle karşımda kıpırdamadan uzanırken, onu dilediğimce inceleme fırsatı bulabiliyordum. Çocuksu bir ifadenin, kadınsı ve aynı zamanda hastalıklı bir ifadeyle en çekici şekilde harmanlandığı, köşeli, ancak henüz tam oturmamış yüzü incelerken, garip bir şekilde suçluluk duygusu, hırsızlık yaparmış gibi bir his duyuyordum. Susamış biri gibi, yarı açık dudaklarından hafifçe nefes alırken, bu küçücük eforla bile dar, çocuksu göğsü inip kalkıyor, kızıl saçların çevrelediği solgun yüzü, huzur içinde yastığa gömülmüş duruyordu. Dikkatle yanına yaklaştım. Gözlerinin altındaki morluklar, şakaklarındaki mavi ince damarlar, burun deliklerinin pembe parıltısı, beyaz bir mermeri andıran solgun teninin dış etkenlere nasıl karşı koyduğunu anlatıyordu. Teninin altında sinirleri yüzeye bu kadar yakın, bu kadar korumasız atan birinin ne kadar hassas bir yapıya sahip olabileceğini, hafif, narin bir periyi andıran ve uçarcasına koşmak, dans edip salınmak için yaratılmış gibi görünen bir bedenin sert ve ağır toprağa zincirlenmiş olmasının ne denli büyük acılara sebep yaratabileceğini düşündüm. Zavallı, çaresiz, tatlı kız. Bu kızın başına gelen talihsizliği her düşündüğümde tüm benliğimi kaplayan o karşı konulamaz, ızdırap verici, sıcak, ezici, acıma duygusunun yine yükseldiğini hissettim. İçimden sevgiyle kolunu okşamak, üzerine eğilmek ve geldiğimi fark ederek uyandığında dudaklarında belirecek gülümsemeyi içmek geldi. Onu her düşündüğümde ya da ona baktığımda ortaya çıkan acıma duygusuyla karışan bir şefkat gösterme ihtiyacı duyuyordum. Ancak onu kendinden, vücudunun acı gerçeğinden uzak tutan uykusunda rahatsız etmemeliydim. Hastalara hastalıklarını tamamen unuttukları, hiçbir korku duygusunun esiri olmadıkları uyku anlarında yakın olmak çok güzeldi. Bazen yarı açık dudaklarında aynen sallanmakta olan bir yaprağa konan, kelebeği andıran, uyanmayla birlikte ortadan kaybolan, yabancı, kendilerine ait olmayan bir tebessüm beliriyordu. Sakatların, felçlilerin ya da kaderin darbesini yemişlerin, hiç değilse uykularında, vücutlarındaki anomalinin bilincinde olmamaları, iyi niyetli bir yalancı olan düş dünyasının onlara güzelliği, kusursuzluğu yaşatması ve bu zavallıların hiç değilse uykuda vücutlarını prangalar altına hapsedip kendilerini yere bağlayan zincirlerden, karanlık dünyalarından uzaklaşmaları ne büyük şans diye düşündüm. Ancak beni esas etkileyen, battaniyenin üzerinde üst üste konmuş bir halde duran damarlı, kırılacakmış kadar ince elleri, uçları törpülenmiş, mavimsi tırnaklı parmaklarıydı. Küçük hayvanları, güvercinleri, tavşanları okşamak için belki yeterli ama bir şeyi tutmak, kavramak için bile güçsüz elleri. Bu ellerle kendini gerçek acılara karşı nasıl savunabilir ki diye düşündüm içim yanarak. Bir şeyi elde etmek için nasıl uğraşır, nasıl tutar, nasıl bir şeye karşı koyarlardı bunlar? Ve kendi ellerimin en azgın atın dizginlerini bile frenleyebilen, kendi büyük, kaslı, ağır, kuvvetli ellerimin düşüncesinden bile huzursuz oldum. Elimde olmadan bakışlarım bu tüy siklet zavallının bacaklarını örten ağır, onun için gerçekten çok ağır olan tüylü battaniyeye takıldı. Bu kalın örtünün altında ezilmiş mi, felç mi geçirmiş yoksa sadece güçsüzleşmiş mi olduğunu sormaya hiçbir zaman cesaret edemediğim, güçsüz bacaklarının metal ve deri karışımlı protezlere mahkum bir ölü gibi yattığını biliyordum. Bu korkutucu aletin her hareketinde bir pranga misali ona ağırlık yaptığını anımsıyorum. Şakırdayıp gıcırdayan bu şeyi kendisiyle birlikte durmaksızın sürüklemek zorundaydı. Hem de onun gibi biri mahkumdu buna. Süzülerek uçması, koşması ve kuşlar gibi yükselmesi yürümesinden çok daha doğal görünen bir kızdı o. Bunu düşününce elimde olmadan ürperdim ve bu öylesine bir ürpertiydi ki tepeden tırnağa kadar titrememe neden olmuş, hatta bu arada mahmuzlarım bile hafifçe tıkırdamıştı. Gerçekten belli belirsiz, çok ufak bir metal şıkırtısıydı ama yine de genç kızın hafif uykusundan uyanmasına yetmişti. Nefes alışları hızlanmış, gözleri henüz açılmamasına rağmen elleri uyanmaya başlamıştı. Elleri birbirinden ayrılmış, Parmakları sanki esniyormuşçasına bir açılıp bir kapanmış, kasılmışlardı. Sonra kirpikleri tereddütle aralanmış, gözleriyle yabancı bir yerdeymişçesine etrafı süzmüştü. 11. ayrımın sonu. Sayfa 107.